Ayrım 24. İşte Türkiye'nin kurtuluş reçetesi. Aklı Kemal. Atatürk'ün akıllı projeleri. 1. cilt. Sinan Meydan. Sayfa 343. Yalova örnek çiftlikleri ve termal kaplıcaları. Atatürk'ün yakın ilgisi ve sevgisiyle yeşil cennet haline getirilen yerlerden biri de Yalova'dır. Atatürk örnek çiftliklerinden bazılarını da Yalova'da kurmuştur. Yalova'nın doğusundaki Millet Çiftliği, günümüzde Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü ile Yalova'nın batısındaki Baltacı Çiftliği'ni günümüzde Atatürk Tarım İşletmesi Müdürlüğü satın almış ve bu çiftliklerin modern tarım ve hayvancılık yapılan birer yeşil cennete dönüştürülmesini istemiştir. Bu çiftlikleri de sık sık ziyaret ederek çalışmaları yakından takip etmiştir. Üves Pınar ve Gökçedere arasında dar bir boğazda bulunan Yalova Termal, milattan önceki dönemlerden beri varlığını sürdürmüş Roma, Doğu Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde de önemini korumuştur. Birinci Dünya Savaşı sırasında tahrip olan termal, Cumhuriyet dönemiyle birlikte tekrar kullanılmaya başlanmıştır. Termali ziyaret eden Atatürk, termaldeki doğal güzellikleri ve şifalı sulara hayran kalmıştır. Bırakılmış, unutulmuş ve bir köşeye terk edilmiş bu saklı cenneti, dünyaca ünlü bir sağlık merkezi yapmak için hemen kolları sıvamıştır. Bu amaçla 1930'ların sonunda zamanın önemli bir kısmını termalde geçirmeye başlamıştır. Yalova Termal'deki kaplıcalar modern bir şekilde imar edilirken Atatürk, Yalova Merkezi ile Baltacı Çiftliği arasına termal işletmesine bağlı güzel bir gazino ile bir plaj, günümüzde donanma tesislerini yaptırmıştır. Yine Atatürk'ün isteğiyle dünyanın değişik ülkelerinden Amerika orijinli boylu mazı, sekoya, Japon akça ağaç, pavlonya, porsuk ağacı, Arizona servisi, mavi atlas sediri, 40 kese ağacı gibi nadide tür bitkiler ve ağaçlar geliştirerek Türkiye'nin ilk canlı ağaç müzesi burada kurulmuştur. Atatürk'ün Yalova'da yaptıkları http://www.yalovakulturturizm.gov.tr belge 1-63444 atatürk'ün-yalova'ya-yaptıkları.html erişim tarihi 25 Ekim 2011. Muhsin Zekai Bayer, Atatürk'ün Yalova'yı ağaçlandırma çalışmalarını şöyle anlatmıştır. Yalova kaplıcalarının yeşil cennet diyarı ve çam ormanları atamızın çabaları ile meydana gelmiştir. İlk iş olarak o zamanın ünlü bahçıvanlarından Pandeli Efendi'yi Boğaz içindeki çiçek bahçesinden alarak işin başına geçirtmiştir. Onun yakın ilgileriyledir ki bugün Çamburnu adı verilen ormanlık alan yaratılmıştır. Bir doğa aşığı olan Atatürk, ağaçlar kadar çiçekleri de çok sevmiştir. Bir gün Sabiha Gökçen'e, "Sabiha kızım, ben hayattayken çiçeklerimle kendim meşgul oluyorum. Onlara bakıyorum. Biz bakmazsak dilleri var mı bizden su isteyecek, gübre isteyecek, ışıklı bir yer ya da gölgelik isteyecek?" Sabiha Gökçen, Atatürk'ün izinde bir ömür böyle geçti. İstanbul 1982, sayfa 57. Bir keresinde bir dal badem baharını vazo içinde gördüğünde Afet İnan'a şöyle yakınmıştır. "Bahar gelmiş ne güzel. Fakat bu güzel çiçekler meyve vermeden solacak. Sade bizim birkaç günlük göz zevkimizi tatmin edebilecek. Ne yazık." Atatürk 1918 yılındaki Avusturya Karlsbad günlerine ait tanılarında zaman zaman çiçek aldığından söz etmiştir. 7 Temmuz Salı. Sabah saat 7'den saat 8'e kadar dünkü gibi iki kaynaktan su içtikten sonra evde kahvaltı ettim. Saat 10'da Kaiserbağ'da gittim. Çamur banyosu yaptım. Çiçekçi bir kadına rastladım. Birkaç buket kırmızı ve beyaz karanfil ve adını bilmediğim başka bir çiçek aldım. Ama sonra bunlar için vazo gerekli olduğunu düşündüm. Tam yanı başımda bir mağazaya girdim. Büyük küçük 4 vazo aldım. Eve geldim. Çiçekleri vazolara şevkiyle birlikte yerleştirdim. Vazoları salona, büroya dağıttım. Atatürk'ün en çok sevdiği çiçek karanfildir. Atatürk öncelikle Yalova termal kaplıcalarını çevreyle uyum içinde ağaçlarla ve çiçeklerle bezenmiş çağdaş bir termal tesis haline getirip halka açmak istemiştir. Atatürk'ün Yalova termal kaplıcalarının başına getirdiği Rum bahçıvan Pandeli, Atatürk'ün Yalova termalin yeşillendirilmesi katkısından şöyle söz etmiştir. "Ben geldiğimde buraları domuz yatağıydı. Atatürk sık sık gelir, sigara paketinin arkasına bahçenin planlarını kendi eliyle çizer, hangi ağacın nereye geleceğini işaret ederek gösterirdi. Atatürk çiçeğe çok meraklıydı. Kışın bile gelir, ormanı dolaşırdı. Buranın tabiat güzelliğine aşıktı. Bütün çiçekleri severdi. Hatta kır çiçeklerini toplar ve yakasına her gün papatya takardı. Bugün Atatürk çiçeği diye bilinen bir çiçek vardır. Hani ecnebilerin ponsetya dedikleri. Yılbaşında kırmızı kırmızı açan çiçek. İşte onu da Atatürk çok severdi. Ben de burada bu çiçekten bol bol yetiştirdim ve adını Atatürk çiçeği koydum. Bu hareket onun çok hoşuna gitti. Ahmet Akyol, Atatürk'ün kenti Yalova, Yalova 2003, sayfa 33-34, mütercimler, adı geçen eser, sayfa 1109. O günlerde Yalova termalde olup bitenleri gözlemleyen Tevfik Çavuk da bahçıvan Pandelli'yi doğrulamaktadır. Kıbrıslı bahçıvan başı Rum Pandelli'yi getirip bütün kaplıcaların etrafını çamlar ve çiçeklerle birkaç sene içinde görülmeye değer bir hale getirmişti. Bilahare derece ile saksılar içinde çeşitli çiçekler, camekan içinde limon, portakal fidanları yetiştirmiştir. Atatürk 1930 yılında yaklaşık 13 kilometrelik Yalova Termal Karayolu'na yaklaşık 2250 fidan diktirmiştir. Bu fidanlı yola Çınarlı Hıyaban adı verilmiştir. Doğa harikası olan termal kaplıcalarını Yalova'ya bağlayan Termal Yalova Çınarlı Yol, Çınarlı Hıyaban, Atatürk döneminden günümüze kadar yol boyunca var olan çınar ağaçlarının oluşturduğu yeşil tünel görüntüsüyle Yalova'nın en güzel yol güzergahıdır. Dolmabahçe Sarayı önündeki çınarlı yoldan vapurla ayrılarak deniz yolculuğu sonrası aynı yolun Yalova'daki devamı olarak Ulu Önder Atatürk zamanında İskele'den başlayıp Gazi Paşa Caddesi'ni takiben Kaplıca Kapısı'nda son bulan yolun uzunluğu 12.350 metre, genişliği 10 metredir. Çınarlı Yol, Hıyaban, http://www.yalovakulturturizm.gov.tr, belge 1-63450, Çınarlı Yol, Hıyaban, HTML, erişim tarihi 25 Ekim 2011. Yalova'yı yeşil cennet haline getirmek için çok çaba harcayan Atatürk, eserini de gözü gibi korumuştur. Tıpkı Ankara Gazi Orman Çiftliği'nde olduğu gibi Yalova'da da tek bir ağacın, hatta tek bir ağaç dalının bile zarar görmesine izin vermemiştir. Yürüyen Köşk. Çankaya'daki eski köşkün önüne dikilmiş akasya ağaçlarını bahçıvanın biraz fazlaca budamasından bile derin bir üzüntüye kapılan Atatürk, bırakın tek bir ağacın kesilmesini, tek bir dalın bile kesilmesine karşıdır. Yalova'yı çok seven ve sıkça Yalova'ya gelip Yalova Termal'de kalan Atatürk, 1929 yılında Yalova'da deniz kenarında tesadüfen rastladığı bir çınar ağacını çok beğenmiş, onu dakikalarca seyrettikten sonra hemen yanında küçük bir köşk yapılmasını istemiştir. 21 Ağustos 1929'da yapımına başlanan köşk, 12 Eylül 1929'da tamamlanmıştır. Atatürk, 1930 yılı Haziran ayında bir gün köşke geldiğinde, orada çalışanlar yandaki ulu çınar ağacının dallarından birinin köşkün çatısına vurarak çatı ve duvara zarar verdiğini söyleyerek çınarın köşke doğru uzanan o dalını kesmek için izin istemişlerdir. Bu isteği sert bir dille reddeden Atatürk, çınar ağacının dalının kesilmesi yerine köşkün tramvay rayları üzerinde kaydırılarak çınar ağacından bizzat uzaklaştırılmasını emretmiştir. Önce köşkün çevresi dikkatle kazılarak temel seviyesine inilmiş, daha sonra İstanbul'dan getirilen tramvay rayları binanın temeline yerleştirilmiş, çok milimetrik çalışmalar sonunda köşk altına sokulan rayların üstüne oturtulmuştur. Atatürk bütün bu çalışmaları bizzat takip etmiştir. Köşk 8 Ağustos 1930 Cuma günü öğleden sonra saat 15 civarında yürütülmeye başlanmıştır. Köşkün yürütülmesini Atatürk ve kız kardeşi Makbule Hanım kalabalık bir gazeteci topluluğuyla birlikte izlemiştir. Bina 3 günde doğuya doğru ancak 5 metre kaydırılmış ve çınar ağacının dalı kesilmekten kurtarılmıştır. Akyol, adı geçen eser, sayfa 93, 183 ila 185. O küçük binayı böyle uzun ve yorucu çalışmalarla kaydırmak yerine yıkıp yerine yenisini yapmak da mümkündü pekala. Ama Atatürk'ün her zaman olduğu gibi yine milletine bir mesajı vardı. O milletine değil bir ağaç, tek bir dal bile korunmalıdır demek istemişti. Mütercimler, adı geçen eser, sayfa 1112. Yalova Çiftliği Araplara satılıyor. Atatürk'ün 1929 yılında yanı başındaki ulu çınar ağacının bir dalı zarar görmesin diye altına ray döşetip birkaç metre kaydırdığı Yalova'daki yürüyen köşkün öyküsü zaman içinde neredeyse unutulmuştur. Bırakın yürüyen köşkün ibret dolu öyküsünü, bu köşkün Atatürk'ün anısını taşıdığı ve Atatürk'ün vasiyeti gereği hazineye devredilerek milletin hizmetine sunulduğu da unutulmuş, unutturulmuştur. Ve bir gün gelmiş bu tarihi köşkün de içinde bulunduğu Yalova Çiftliği önce AKP'li Yalova Belediyesi'ne devredilmiş, daha sonra da Yalova Belediyesi tarafından Araplara satılmak istenmiştir. 2005 yılında AKP'li Belediye Başkanı Barbaros Binicioğlu'nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından Atatürk'ün kendi parasıyla kurup ölmeden önce hazineye bağışladığı Yalova Çiftliği turistik tesis yapılması için Araplara verilmiştir. Tesisleri Dubai İslam Bankası ile Çalık Holding'in birlikte kurmasına karar verilmiştir. Yüksek Planlama Kurulu kararı ile gerçekleştirilen operasyon sonucunda arazide kurulacak turistik tesisler için 2005 yılında Dubai İslam Bankası ile ön protokol imzalanmıştır. İslam Bankası ile Çalık Holding'in kuracakları tesisler için ilk imza atanlardan biri de AKP'li Devlet Bakanı Ali Babacan'dır. Çiftliği Araplarda, Hürriyet Gazetesi, 13 Temmuz 2005, sayfa 22. Atatürk'ün vatanının tek bir dalı bile çok kıymetlidir anlayışının sembolik ifadesi olan yürüyen köşkün de içinde olduğu Yalova Çiftliği, AKP'nin babalar gibi satarım anlayışıyla yandaşlara ve yabancılara haraç mezat satılmaktadır. Atatürk'ün hazineye devredip Türk milletinin hizmetine bıraktığı Yalova Çiftliği'nin Atatürk'ün vasiyeti hiçe sayılarak Araplara satılmak istenmesi, Cumhuriyet'in geldiği noktayı göstermesi bakımından çok düşündürücüdür. O çınar ağacı kurumak üzere. Atatürk'ün bir dalının bile zarar görmesini istemediği o tarihi çınar ağacı bugün bakımsızlıktan neredeyse kurumak üzeredir. 2009 yılında Yalova İl Koordinasyon Kurulu toplantılarından birinde söz alan Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Emin Ergun, ağacın bakıma ihtiyacı olduğunu belirterek bu ağaç anıt ağaç statüsünde. Bu çınar ağacı için bildiğim kadarıyla son olarak 1995'te Bursa'dan uzman getirilmişti. Ancak o zamandan bugüne kadar herhangi bir tedavi ve bakım yapıldığını hatırlamıyorum. Şu andaki durumu da hiç iyi görünmüyor demiştir. Aynı toplantıda Bursa Orman Bölge Müdürü Ali Girgin de çınar ağacının bulunduğu konum itibariyle köklerinin tuzlu suya maruz kalma ihtimalinin olduğunu belirtmiştir. Girgin, kurumları bünyesinde uzman personel bulunduğunu ve ağaçla ilgilenebileceklerini kaydetmiştir. Yalova Valisi Mehmet Ersoy da o ağaç atamızın bize en büyük armağanlarından biri. Bir an önce belediyemiz ve ilgili kurumlar konunun üzerine eğilsin talimatını vermiştir. Hürriyet Gazetesi 17 Haziran 2009. Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ün çevre bilinciyle Cumhuriyeti dönüştürenlerin çevre bilinci arasındaki farka varın siz karar verin. Atatürk'ün son arzusu. Atatürk'ün son arzusu yeşillik bir ortamda ağaçlar arasında yaşamak ve orada ölmektir. Atatürk'ün son günlerinde son arzum yeşillik ve ağaçtır. Fakat yaz ve kış yeşil olan ağaçlar arasında olmaktır. Son arzum vasiyetim gerek ziraat ve gerek memleketin servet ve sıhhati umumiyesi noktayı nazarından ehemmiyeti muhakkak olan ormanlarımızı da asri tedavi ile üst seviyede bulundurmak, temsil etmek ve azami ifade ile temin etmek esas düsturlarımızdan biridir demiştir. Atatürk hastalığının iyice ağırlaştığı son günlerinde Savaron Hayatı'nda bir aya yakın konuğu olan çocukluk arkadaşı Ali Fuat Cebesoy'a ''Fuat Paşa, iyileşir iyileşmez yine Alemdağ'a gidelim. Yine kuru köftemizi, haşlanmış yumurtalarımızı, sigara böreklerimizi yanımıza alalım. Acaba hala o asırlık ağacın dalları gölge veriyor mu? O ufak pınarın suları hala buz gibi soğuk mu? Yoksa zaman onu da kurutmuş mu?'' demiştir. Cebesoy, sınıf arkadaşım Atatürk, sayfa 70. Atatürk, ağaçlar içindeki Alemdağ'da Sultan Köşkü'nde bir süre dinlenebilirse iyileşeceğini düşünmüştür. Adı geçen eser, sayfa 73. Birkaç gün sonra Ali Fuat Cebesoy'a yine bu isteğinden söz etmiştir. Hatırıma ne geldi biliyor musunuz? Savarona'da da söylemiştim. Alemdağ'daki köşk. Doktorlara da söyledim. Kabul ettiler. Ankara'ya dönmeden önce orada bir süre kalmak istiyorum. Şimdi hazırlık yapılıyor. Adı geçen eser, sayfa 72-73. Atatürk o son günlerinde Sabiha Gökçen'e çevrenin yeşil olup olmadığını sormuş ve son günlerini ağaçlarla dolu yeşillikler içinde geçirmek istediğini belirtmiştir. Atatürk, nasıl etraf öyle güzel, öyle yeşil mi? Gökçen, evet paşam, yeşiller sizin sevdiğiniz gibi. Ancak Ağustos sıcağı biraz sarartıyor etrafı. Biraz değil, iyiden iyiye sarartıyor. Atatürk, doğanın bu mevsimde suya hasreti vardır. Gökten gelmeyen suyu insan eli götürmeli. Ağaçları, bitkileri, çiçekleri susuz bırakmamalı. Ah bir kere daha ormanlara gidebilseydim. Şöyle yerimden sağlıklı kalkıp kimsenin yardımını istemeden yürüyerek o saf ağaç denizinin yeşilliklerinde alabildiğim kadar dolaşabilseydim. Aslında ne kadar küçük, ne kadar kolay bir istek değil mi Gökçen? Ama gel gör ki bazen o çok basit, o çok küçük istekleri bile yerine getirmekten yoksun kalabiliyor insan. Bu insan gününde ordulara, uluslara, devletlere hükmeden bir insan olsa bile. Sana çok büyük bir özlemimden bahsetmek istiyorum Gökçen. Gökçen, buyurun paşam. Sizin özlemlerinizi dinlemek çok hoşuma gidiyor ama umutsuzluk dolu olmasın ne olur özleminiz. Atatürk, umutsuz olmak için bir neden yok. Sadece bu yatağı ve hastalığı sevmiyorum. Hepsi o kadar. Evet, bir özlem duyuyorum içimde. Büyük bir özlem. Sevdiğim vatanımın bir köşesinde, şöyle ağaçlardan etrafın hatta ve hatta gökyüzünün bile görülmediği bir köşesinde planını kendimin çizeceği küçük mütevazı bir ev olsun istiyorum. Gideyim oraya, çiçeklerle uğraşayım, kuşlarla uğraşayım, ağaçlarla haşır neşir olayım. Tıpkı mutlu, sade yurttaşlarım gibi yaşayıp gideyim öylece. Acaba bu mümkün olabilecek mi? Sanmıyorum. Gençliğimden beri düşlediğim şeydi bu. Rahmetli anneme de böyle söylerdim. Küçük ağaçlar arasında bir ev yapacağım size. Orada birlikte mutlu yaşayıp gideceğiz. Onun da hoşuna giderdi bu sözlerim. Sevinçle parlardı gözleri. İçimdeki duyguları anlatabilmekte güçlük çekiyorum. Bu yeşil tutkusunu, bu ağaç sevgisini. İnsanlar öldükleri zaman böyle ormanlıklar içine gömülmeliler. Hiç olmazsa orada ağaçların serinliği ve koruyuculuğu altında rahat ederler. Bizim eski mezarlarımızdaki serviler bu yönden bir anlam ifade etmiyor mu? Gökçen, adı geçen eser, sayfa 407-408. O günlerde oturma odasının karşısındaki duvarda dönemin Moskova Büyükelçisi Zekai Apaydın'ın Rusya'dan gönderdiği Dört Mevsim adlı bir tablo asılıdır. Tabloda kır çiçekleriyle bezeli yemyeşil bir yamaç alabildiğince uzanıyor, bu yamacı çiçek açmış meyve ve ağaçları süslüyor, arka planda ise nefis bir göl ve heybetli karlı dağlar manzarayı tamamlıyordu. Atatürk o ateşli sıkıntılı koma gecelerinin sabahında gözlerini açtığında bu tabloyla karşılaşıyor, bu tabloya bakınca memleketin dört köşesini görebildiğini söylüyordu. Her şeyi bir kenara bırakıp ulu ağaçlarla dolu engin bir ormanın sonsuzluğunda huzur bulma hayaliyle yanıp tutuşuyordu. Bir gün o tabloya bakarak Afet İnan'a şöyle demiştir. Gidelim Afet, bir orman kenarına gidelim, her şeyi bırakalım. Şöyle basit bir ev, ocaklı bir oda. Evet, evet, hemen çekip gidelim ormanlara. Hele ben bir iyi olayım da. Can Dündar, Sarı Zeybek, Atatürk'ün son 300 günü, İstanbul 1994, sayfa 127. Bu, onun gerçekleşmeyen son arzusuydu. O, bu dünyada yeşil cennetine kavuşamadan ölmüştür. Ama bizlere yeşil bir Türkiye bırakmak için çok çaba harcamıştır. Ağaçsız toprak vatan değildir diyerek kolları sıvayan Atatürk, başta Ankara Orman Çiftliği olmak üzere Türkiye'nin değişik bölgelerinde satın aldığı çiftliklerde örnek çiftlikler Yeşil Cennet projesini hayata geçirmiştir. Ama bizler ne onun örnek çiftlikler projesinden ne de ağaç ve orman sevgisinden haberdarız. Hatta bazılarımız onun halkına modern tarım ve hayvancılık yöntemlerini bizzat göstermek ve yeşil bir çevre bırakmak için satın aldığı ve ölmeden önce de halkına bağışladığı bu örnek çiftlikleri onun servet, mal mülk hırsına bağlamaktayız. Ne diyelim? Allah akıl fikir, vicdan versin. Atatürk Orman Çiftliği yok edilmek üzere. Atatürk'ün Örnek Çiftlikler Yeşil Cennet Projesi'nin ilk uygulaması olan Atatürk Orman Çiftliği, Atatürk'ün kişisel mal varlığı içinde olduğundan 1937 yılında Atatürk tarafından şartlı olarak hazineye bağışlanmıştır. Bağışla ilgili resmi belgeye göre Atatürk Orman Çiftliği üzerindeki bütün zirai işletmeler, donanımları ile birlikte bir zirai üretim birikimi olarak korunması ve işlerliğinin devamı şartı ile hazineye devredilmiştir. Bağış senedinde ayrıca çiftlikte arazi ıslahı ve düzenlenmesi yapılması, çevrenin güzelleştirilmesi, halka gezecek, eğlenecek ve dinlenecek sağlıklı yerler sağlanması, halka nefis ve katıksız gıda maddeleri üretilmesi ve temini amacı açıkça belirtilerek bunların gerçekleştirilmesi yükümlülüğü konulmuştur. Atatürk'ün kişisel mülkünü bağışladığı hazine, Atatürk Orman Çiftliği'nin mülkiyetini yukarıdaki yükümlülükleriyle birlikte devralmıştır. Atatürk'ün milletin hizmetine sunduğu Atatürk Orman Çiftliği, zaman içinde Atatürk'ün vasiyeti çiğnenerek işletilmeye başlanmıştır. İhmaller, suistimaller ve yanlış politikalar yüzünden Atatürk Orman Çiftliği gittikçe küçülmüştür. 2008 yılı sonu itibariyle çeşitli sebeplerle çiftlik arazilerinde meydana gelen kayıp, 22.078 dekara ulaşmış bulunmaktadır. Bu miktar Atatürk'ün vasiyetiyle hazineye hediye etmiş olduğu toplam arazinin %42'sine eşit bulunmaktadır. Atatürk'ün ölümünden sonra Atatürk Orman Çiftliği'nin geçirdiği hukuksal süreçleri öğrenmek için bakınız Necdet Topçuoğlu, Atatürk Orman Çiftliği anılarda kalmasın www.yenidenergenekon.com 29 Haziran 2009. 2006 yılında çıkarılan 5524 sayılı yasa ile Atatürk Orman Çiftliği'nin imara açılması kanunlaşmış ve bu konuda Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne geniş yetkiler verilmiştir. Var olmayan gerçek dışı gerekçelere dayanılarak çıkarılan bu yasanın amacı, Atatürk Orman Çiftliği'nin mal varlığının belediyenin kontrolüne bırakılmasıdır. Bu yasa ile AKP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolüne bırakılan Atatürk Orman Çiftliği, bilinmeyen bir sona sürüklenerek yok olacaktır. 5524 sayılı kanuna dayanılarak Atatürk Orman Çiftliği için yapılan imar planlarının Ziraat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve Ankara Barosu tarafından anayasaya ve yasalara aykırılığı nedeniyle iptali istemiyle dava açılmıştır. Atatürk Orman Çiftliği'nin mülkiyeti Atatürk'ün bağışlama iradesiyle sınırlı olarak hazineye geçmiştir. 5524 sayılı yasa ile getirilen düzenlemelerle Atatürk'ün anayasa ve medeni hukuktan doğan hakları çiğnenmektedir ve bu kanun anayasanın mülkiyet hakkını koruyan kurallarına aykırıdır. 5524 sayılı kanun anayasanın kamulaştırma için koyduğu kurallara aykırıdır. 5524 sayılı kanun anayasanın kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile ilgili kurallarına aykırıdır. 5524 sayılı kanun anayasanın toprak varlığımızın korunması ile ilgili kurallarına da aykırıdır. Güven Dinçer, Atatürk Orman Çiftliği ve Anayasal Koruma, Cumhuriyet Gazetesi 18 Mayıs 2007. 5524 sayılı kanun, Atatürk'ün kişisel haklarına ve Cumhuriyet'in ruhuna aykırıdır. 5524 sayılı kanun, Atatürk'ün Örnek Çiftlikler, Yeşil Cennet projesine vurulmuş bir darbedir. Bugün Atatürk'ün gizli vasiyeti peşinde koşanların, önce Atatürk'ün elimizdeki açık vasiyetinin hukuka aykırı olarak çiğnenmesine ses çıkarmaları gerekir. Atatürk'ün bir vasiyet mektubuyla hazineye devrederek Türk milletinin hizmetine solunmasını istediği çiftlikleri bugün bu vasiyete aykırı olarak yandaşlara ve yabancılara haraç mezat peşkeş çekilmektedir. Bu durum hukuka, insan haklarına ve kamu vicdanına aykırıdır. Bu durum Mustafa Kemal Atatürk'e yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Birinci cildin sonu. 22 Eylül 2014, sayfa 356.